Mesnevi Deryasından Âb-ı Hayat Katreleri. Eser Osman Nuri Topbaş. Seslendirenler Yusuf Ziya Özkan, Hayri Küçükdeniz, Selahattin Koca Aslan.
Mesnevi'ye göre kalpteki güzellikleri yok eden haset. Ey hasetçi! Aklını başına al da sen de bir olgunluk, bir kemal, bir yücelik elde et. Böylece başkalarının olgunluğunu kıskanmayarak kendini gam ve kederin pençesinden kurtar. Allah'tan hasetten kurtulmayı, hasedi gidermesini niyaz et de, Allah seni bu bedenden, yani hasetçilik huyundan kurtarsın. Sana içten içe bir oyalanma, bir gönül meşguliyeti versin de, bundan sonra dışarıdaki insanlarla uğraşmaktan ve herkesin ayıbını görmekten seni çekip kurtarsın.
Mesnevi. İlahi güzellikler manzumesi halinde dünyaya gelen insan, nefsinde gizlenen fıskı fücur, şer temayülleri ve takva temayülleriyle baş başa bırakılmıştır. Yani insanoğlunun iç dünyası, hayır ve şer temayülleri arasında bir çatışma ve çarpışma meydanı halindedir. İç dünyamızdaki bu harp meydanında en güç bertaraf edilecek olan menfi temayülün en şerlisi hasettir. Kökü çok derinlerde olan bu menfi temayülü söküp atmak güç olduğu gibi, o bir defa kök salıp yerleşince de insanı daimi bir huzursuzluğa mahkum eder. Halbuki dinin gayesi, beşer hayatını önce dünya, sonra da ukba itibariyle huzurla doldurmaktır. Huzurun en büyük düşmanı ise kıskanma ve onun neticesi olan hasettir. Kişideki haset duygusu, menfaatleri üzerinde toplamak için başkalarını yaşatmamak hırsındandır. Böyle hastalıklarla dolu kendi iç dünyasından habersiz olan kimse, ruh afetlerinin en fecisine düçar olmuştur. Samimiyetsiz insan, samimi olmadığını bilseydi belki kurtulurdu. Fakat o, kendi iç aleminden şaşırtılmıştır. Ona pusu kuran gerçek düşman, kendi içindeki ham nefsidir. Hasetin nefislerdeki menfi tezahürleri çok çeşitlidir. Haset, ferdin fıtratındaki selim temayülleri felç eder, mantığı da zaafa uğratır. Rivayet olunur ki Hazreti Musa, Tur-i Sina'ya çıkarken, dağdan sırtında odun taşıyarak geçimini sağlayan bir ihtiyarla karşılaşmış, o zat Hazreti Musa'ya, "Falan komşumun eşeği var, odunları onunla taşıyor. Bense bu ihtiyar halimle sırtımda taşıyorum. Ne olur Cenab-ı Hakk'a benim için niyaz etsen, bana da bir merkep ihsan etse, bu çileli hayattan kurtulsam," diye yalvarmış. Hazreti Musa, ihtiyarın "komşunun eşeği var" diyerek söze başlamasından dolayı bir haset ve kıskançlık kokusu almış ve Tur Dağı'ndan dönüşte adamın talebini şöyle cevaplandırmış. "Cenab-ı Hak sana bir merkep ihsan edecek. Fakat komşuna bir merkep daha verecek." Bu sözü duyan ihtiyar, "Hayır, istemem. Bana da vermesin, ona da," der. Hasetin ne kadar huzur bozucu ve köklü bir menfi temayül olduğunu gösteren bu hikayenin emsalleri pek çoktur. Hasetin barınıp geliştiği zemin, egoistik bencilliktir. Daha doğru bir tabirle hodgamlaşmadır. Halbuki dinin asıl gayesi insanı benliğinden arındırmak ve diğergamlaştırmaktır. Bunu temin etmek için insanın kemal noktasına doğru yükseltilmesi gayesiyle emredilmiş olan ibadetlere dikkat ve hassasiyetle yönelmek lazımdır. Bilindiği üzere imanın insanoğlunda ilk meyvesi merhamet ve bütün varlıklara muhabbetle yönelmektir. İnsanoğlu, sevdiğine sevdiği ölçüde ikramda bulunmak meylini kazandığı gibi, sevdiklerinin nailiyetlerinden de haz almaya başlar. İşte bu haz ne kadar yüksekse, insanoğlundaki fıtri temayül o derece zaafa uğrar ve ortadan kalkar. Muhabbet ve merhametin varlık sebebi, imanda kemale doğru yükselmektir. Kamil iman sahipleri gitgide genişleyerek bütün mahlukatı şumulüne alan bir merhamet duygusuna sahip olurlar ki, böyle bir insanda kin, haset ve kıskançlık gibi temayüller dumura uğrayıp yok olmaya mahkum olur. Bu demektir ki haset, bir müminde imanın layık olan kıvama yükselememiş bulunduğunun göstergesidir. Diğer bir ifadeyle haset kendisine takdir olunan ilahi taksime razı olmamaktır. Malumdur ki ilk cinayet, Kabil'in Habil'e olan hasedi neticesinde işlenmiştir. Öyleyse başkalarının saadet ve nailiyetlerinden, kendi saadet ve nailiyetimiz gibi haz alıp onlarla mesrur olup olamadığımıza dikkat ederek kendimizi ölçmeliyiz. Yoksa iman prensiplerini, sadece dil ile ikrar yeterli olmayıp, onların kalpte kökleşmesine çalışmak gerektir. Bu gayretin istenilen seviyeye ulaşıp ulaşmadığını, haset belasından ne kadar kurtulabildiğimize bakarak anlayabiliriz. Kötü ahlakın en tehlikelilerinden olan hırs ve hasedin yegane tedavisi, ancak kanaatin huzurlu ruhaniyetine bürünmekle mümkündür. Çünkü kainatın gönle verdiği ilahi hazineler ne biter ne de tükenir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir buyurmaktadır. Dolayısıyla zenginliğin gerçek ölçüsü kanaattir. Mesnevi.
Hak yolunda yürürken haset gelir çatar da gırtlağına yapışırsa, bil ki bu hasette şeytanın azgınlığı var. Şeytan Hazreti Adem'e haset ettiği için ona secde etmeye utandı. Hasetten ötürü kendini saadetten mahrum kıldı. Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. Şunu iyi bil ki, bu beden haset evidir. Ev halkı, bedene ait bütün duygular, idrak, işitme, görme, takdir etme duyguları, haset yüzünden kirlenir, pis bir hale gelirler. Beden haset evidir ama Allah, kamil insanların bedenlerini tertemiz etmiş, arındırmıştır. Evimi temizleyin. El-Bakara Suresi 125. Ayet. Ayet-i Kerimesi, vücut ve ruh temizliğini emreder. Gerçi, vücut topraktan yaratılmıştır. Fakat, hakikatte vücut bir nur hazinesidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edersen, hile yaparsan, haset yüzünden gönlüne karartılar çöker, lekelenir.
Hazreti Mevlana, yukarıdaki beyitlerine hak yolunda yürürken ibaresiyle başlamak suretiyle, hasedin müminde de bulunabileceğine işaret etmektedir. Bu demektir ki iman sahibi olmak, inandım demekle haset bertaraf edilemez. Haset ilk defa şeytanda görülmüştür. Malum olduğu üzere şeytanın Hazreti Adem'e secde etmek hususundaki emri ilahiyi dinlemesine mani olup, onu ilk isyana götüren benlikti. ateşten yaratılan kendisini, topraktan yaratılmış olan Adem'e nazaran daha üstün görmüş ve bu sebeple Cenab-ı Hakk'a asi olmuştur. Şeytan cin soyundan olduğu için insanlar gibi benlikle mücehhezdir. Bu demektir ki her insanda şeytani bir vechhe vardır. Bununsa en dehşetli tezahürü kıskançlık ve hasettir. Beden Cenab-ı Hakk'ın da tavsifi veçhiyle bir ev gibidir. Bu evin temizliği ise hasetten arındırılmasıyla mümkündür. İçinde haset barınan bir ev, zehirli gaz atılmış bir mekana benzer. Orada her zerre varlık bu zehirli gazdan bir nasip alır. Bu demektir ki yüreğinde haset taşıyan bir kişi bütün güzel amellerine hasetle zehir saçar ve bunlar kemal vasfını kaybeder. O halde memur bulunduğumuz beşeri arınma ve temizlenmede seviye elde edebilmek için hasetten kurtulmak şarttır. Bu ise diğer yamlaşma sürecini tamamlamakla mümkündür. Diğer yamlaşmanın zemin ve vasıtası ise muhabbettir. Çünkü yukarıda da söylediğimiz gibi, sevgiyle teveccüh edilen her varlıktaki nailiyetler, bizi kendi nailiyetlerimiz kadar memnun eder. O halde işin başı, muhabbeti şumullendirmektir. Bu ise imanın şekil ve suretten sıyrılarak ruh ve öze intikaliyle mümkündür. Ruh incelip zarifleştikçe, dünyaya ait bütün hasetler ortadan kalkar. İmanın lezzeti bütün lezzet ve neşelerin zirvesi halini alır. Ruh hasetten kurtulup seviye kazanmaya başlayınca, malın kalplerdeki telakkisi de değişir. Şöyle ki, şeriatte senin malın senin, benimki ise benim iken, tarikatte senin malın senin, benimki de senin olur. Hakikatte ise ne seninki senin, ne benimki benim. Hepsi Allah'ındır telakkisine ulaşılır. Mesnevi.
Hazreti Musa, Firavun'un sarayında rahatça yaşadığı halde, Firavun boş yere çocukları öldürüyordu. Firavun, hislerine uyarak, tenini besleyen en büyük düşman olan kendi nefsini kuvvetlendirdiği halde, dışarıda bir kimsenin bana düşmanlığı vardır, bana haset ediyor diye vehme kapılan bir kişiye benziyordu. Bu adam benim düşmanımdır, bana haset etmektedir, der. Halbuki kendisine asıl haset eden, asıl düşman olan o beslediği bedendir, yani nefsidir. O benlik, o nefis sahibi olan kişi, Firavun'a, bedeni de Musa'ya benzer. Firavun, düşman nerede diye dışarılarda dolaşır durur. Dışarılarda düşman arar. Duygularının esiri olan kişinin nefsi, beden evinde nazla, çeşitli nimetlerle beslenmektedir. Halbuki kendisi başkalarına, kendi dışında bulunan kimselere kin güderek elini ısırmaktadır.
Bu beyitlerde ifade edildiği üzere, insanoğlunun asıl düşmanı nefsi olduğu halde bunu kavrayamayanlar, Firavun gibi düşmanlarını hariçte aramaya koyulurlar. Halbuki dışarıda bir düşman mevcut olsa bile, bunun bir kimseye yapabileceği kötülük mahdut olduğu halde, nefsin azgınlığından maruz kalınan felaketler, hariçteki düşmanın yapabilecekleriyle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Mevlana bu hakikati müşahhaslaştırarak şöyle ifade eder.
Ey hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan, Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde araman gerekir.
Bu hususta Edebali Kuddise Sirru Hazretlerinin Osman Gazi'ye olan nasihatlerinin bir kısmı şöyledir.
Ey oğul! En büyük zafer nefsini tanımandır. Düşman, insanın kendisi yani ham nefsidir. Dost ise nefsini tanıyan yani nefsini terbiye etmiş, nefsinin menfi temayüllerini tanımış ve onu bertaraf etme yolunda olan kişidir.
İnsanın içindeki nefsi düşman bilmek hususunda berrak bir görüş ve kavrayış sahibi olabilmesi çok güçtür. Hatta ham nefs, ram olunduğu ölçüde dost zannedilir. Hariçteki düşmanı tanımak ve onun düşmanlığına karşı tedbir almak, nefsin düşmanlığını anlamaktan çok daha kolaydır. Çünkü nefs, benliğimize dahil olduğundan, onun kötülüklerini bile yakınlık sebebiyle müsamaha ile karşılarız. Bu keyfiyet tıpkı şuna benzer. Bir insan, kendi evladında gördüğü kötü bir hali, aynı kötü hali müşahede ettiği komşu çocuğuna nazaran daha hafif kabul eder. Bunun sebebi, kendi çocuğuna duyduğu yakınlık hissidir. Kendi nefsimiz de başkalarının nefislerine karşı aynı durumdadır. İşte nefisle mücadelenin bir güçlüğü de bu husustur. Çünkü o, benliğimizin bir parçasıdır. Bu vasfıyla onu benimseyip kabullenmek fıtri bir temayüldür. Fıtratın zıttına yürümekse en güç bir ameldir. Hariçteki düşman kolayca tedbir alınıp mukabele edilebilecek ve korunulabilecek bir varlık olduğu halde, nefse karşı böyle bir keyfiyet mevzu bahis değildir. O, menfi ve müsbet temayüllerin fıtrattaki dengesi ve beraberliği sebebiyle mücadele edilebilecek, karşı konulabilecek en azılı bir düşmandır. Bu düşmanın mağlubiyetine ise ancak ve ancak haset his ve temayülünün yok edilmesiyle hükmedilebilir. Sırr-ı Sakati Kuddise Sirruh dersinde talebelerine müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir hadisini izah ederken bir talebesi heyecanla içeri girer ve "Üstadım sizin mahalle yandı kül oldu, yalnız sizin ev kurtuldu" der. Sırr-ı Sakati sevinç içinde "Elhamdülillah" der. 30 sene sonra bir dostuna "Ben o vakit elhamdülillah demekle bir anlık da olsa sırf kendimi düşünmüş, felakete uğrayanların ızdırabından uzak kalmış oldum. İşte 30 senedir o halimin tevbesi içindeyim" der. Bu misal de gösteriyor ki velayete kadar yükselmiş insanda bile bu hisler hala barınabilmekte ve fırsat bulduğunda sahibinin en küçük bir gafletinden istifadeyle ortaya çıkabilmektedir. Sırf bu misal bile nefisle uğraşmanın ve ondaki en menfi temayül olan hasedi yok etmenin güçlüğünü göstermektedir. Mesnevi.
Şeytan da aşağılıktan utandığı, yani Hazreti Adem'e secde etmenin ve onu üstün görmenin kendisini küçük düşüreceğini sandığı için alçaldı, yüzlerce kötülüğe düştü. O, topraktan yaratılan Adem'in ilahi halife olmasına haset ederek ona secde etmedi de böylece kendisini yüceltmek istedi. Fakat yücelik nerede kaldı? Gözlerinden kanlı yaşlar boşaldı. Ebu Cahil de asil fakat yetim ve servetsiz bulunan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olmasına haset etti de hasedi yüzünden kendisini aziz peygamberimizden üstün tutmaya kalkıştı.
Haset ve bunun neticesi olarak haset edilende kusur arama, kendi nefsini ondan üstün görme ve bu suretle o üstünlüğü ortaya koyma hususunda bir zan ve vehmin eseridir. Halbuki hakikatte böyle bir düşünüş ve davranış, sahibini muhatapların nezdinde yüceltmediği gibi Allah katında da rütbe tenziline sebep olur. Bunun da en büyük misali, şeytanın Hazreti Adem'e secde etmekten içtinab etme tavrıdır. Bir diğer gerçek de şudur ki, Allah Teala nimetlerini bütün mahlukatına eşit bir surette tevzi buyurmamıştır. Bilhassa toplumda bu yöndeki farklılık, içtimai hayatı mümkün kılan bir esastır. İlahi nimetlerden çok veya az bir nasibe nail olmaktan daha ehemmiyetli olan husus, bir kimsenin üzerinde gerçekleşen nimetler kadar mesuliyet ve ilahi hesaba tabi tutulması keyfiyetidir. Bu ölçü dahilinde bakıldığında bütün mahlukat, mesuliyet noktayı nazarından eşit demektir. Çok nimete nail olanın mükellefiyeti çok, buna mukabil az nimete nail olanın mesuliyeti de az ve bin netice hesabı kolay demektir. Zira ayet-i kerimede buyurulur, nihayet o gün verdiğimiz nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Et-Tekâsür 8. Haset, ilahi nimetlerin bu surette tevziine bir itiraz manasını taşır ki, bu da Allah'a karşı en büyük küstahlıktır. Bu küstahlıktan da öte, ilahi nimetlerin eşit bir surette tevzi edilmemiş bulunmasındaki hikmeti kavramamaktır. Halbuki, bir misal olmak üzere, akıl nimeti bütün insanlara eşit bir surette verilmiş olsaydı, cemiyet hayatındaki sıradan ve basit işleri, mesela bir sokak çöpçülüğünü yapmaya razı olacak kimse bulunamazdı. Şu mantığı bütün varlıklara şümüllendirmeyi düşünürsek görürüz ki, şu nimetlerin farklı surette yaratılışı, dünya hayatını mümkün kılan en esaslı bir müessirdir. Bu ilahi taksimin maksadını Kur'an-ı Kerim şöyle izah eder. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Ez-Zuhruf 32. Binaenaleyh haset, Allah'ın tasarrufundaki hikmeti kavrayamamak ve onun amil ve fail olduğu bir işte küstahça itirazda bulunmaktan ibarettir. Bu ise insanın üstün yaratılışına zıt en menfi bir tavırdır. Şu halde böyle hatalı bir his ve davranış, yani haset ve kıskançlık, tek başına küfürden sonra insanı Allah katında alçaltmaya medar olan en menfi tavırdır. Mesnevi.
Yusuflar, çirkinlerin hasetlerinden, kıskançlıklarından gizlenirler. Güzeller de düşman şerrinden adeta ateş içinde yaşarlar. Yusuflar, kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyu içindedirler. Çünkü o kardeşler haset yüzünden Yusuf'u kurtlara verirler. Çok yumuşak huylu olan Yakup aleyhisselam, bu haset kurdundan ötürü Yusuf'un üstüne titrerdi. Zahiri gözle görülen kurt, Yusuf'un etrafında dönüp dolaşmadı. Fakat kardeşlerinin hasedi, yaptıkları kötülükler ve vicdansızlıklarla kurtları da geçti. Bu haset kurdu, Yusuf'u parçaladı da, biz onu elbiselerimizin yanına bırakmış gitmiştik, onu kurt kapmış diye kardeşleri için babalarından tatlı sözlerle özür dilediler. Yüz binlerce kurtta bu hile, bu düzen yoktur. Bu haset kurdu sonunda rüsvay olacaktır.
Hazreti Yusuf aleyhisselam hakkındaki Kur'ani kıssadan çıkarabileceğimiz en mühim neticelerden biri de, haset edenlerin haset edilen karşısında bilahare utanılacak bir mevkiye düşerek hatalarının itirafına müncer olmasıdır. Gerçekten bu kıssada kardeşler sonunda hasedin fecaatini yaşayarak dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf 91. İtirafına mecbur kalmışlardır. Bu demektir ki haset eden haset edilene bir zarar veremediği gibi, kendisinin alçalmasına ve bazen de dönüp dolaşıp bir nedamete mecbur kalmasına sebep olmaktadır. Bu kıssadan yola çıkarak varacağımız bir husus da hasedin tedavi şeklidir ki, Hazreti Yusuf aleyhisselam hasetten manen helak olmanın eşiğine gelmiş kardeşlerine acıdı. Kıtlık zamanında onların müşkil durumda kalmaması için kendilerine devamlı ihsan ve ikramda bulundu. Kardeşleri de hasetlerinden utanarak, ''Sen Yusuf'sun'' dediler. Yusuf aleyhisselam onların mahcubiyetlerini izale ederek onları kendisine daha çok bendetti ve Yusuf dedi ki, ''Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir.'' Yusuf 92. Böylece onları manen içten içe kemiren haset hastalığını kalplerinden tamamen silip attı. Mesnevi.
Âlemde muradına ermiş, mana güneşine haset eden kişiye sen acı, şefkat göster, onu bağışla. Bir adam gözlerden güneşin ışığını gizleyebilir mi? Onun her günkü tazeliğini pörsütüp soldurabilir mi? Yahut onun hadsiz hesapsız nurunu eksiltmeye ve bulunduğu yüksek mevkiden onu düşürmeye gücü yeter mi? Manevi büyüklere haset ederek onları küçültmek isteyenlerin hasedi kendileri için ebedi sonsuz bir ölüm olmaz mı? Bu yüzdendir ki her haset edenin hasedi onun yaptığı iyilikleri, ibadeti yakar denmiştir.
İnsan hayatını alçaltıp yükseltmede en temel müessirlerden biri de husumet ve muhabbeti doğru hedeflere tevcih edebilmektir. Bir Allah dostuna muhabbetle yönelmek, hayatı ulvileştirirken, aksine böyle birisine husumet ve haset duymak, dehşetli bir surette adileşip alçalmaya müncer olur. Böyle bir haset, sıradan bir kimseye hasetten çok daha büyük zararlı neticeler doğurur. Zira Allah'a sevgili olan bir kula karşı duyulan haset, Rabbin daha büyük ölçüde bir gadabını doğurur. Bu mevzuda yine Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Allah'ın makbulü olan kullara, gönüllerin beğendiği ruhlara haset ettiği, onları kıskandığı için şeytanları gökyüzünden baş aşağı atarlar. Hasetin bile diğer bütün günahlar gibi muhatabına göre derecelendiğini kabul etmek gerektir. Bu derecede yakışıksız bir hasedin pencesini aldığı insana acımak lazımdır. Çünkü o, kendi eliyle kendisini olabildiğince alçalttığı halde bu durumun farkında bile değildir. Lakin bir günahkâra kendini sürüklendiği günahtan koruyamadı diye acımak ve bu hissi öfke ve gadaba galip getirmek bir olgunluk ve diğer yamlıkta zirve ifadesi taşır ki bu herkesin harcı değildir.
Bu mevzuda yine Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Allah'ın makbulü olan kullara, gönüllerin beğendiği ruhlara haset ettiği, onları kıskandığı için şeytanları gökyüzünden baş aşağı atarlar.
Mesnevi Deryası'ndan Âb-ı Hayat katreleri devam edecek.
Bunda ki
Mesnevi Deryası'ndan Âb-ı Hayat katreleri devam ediyor.
Kalpteki güzellikleri yok eden haset. Haset, ilahi taksim neticesinde başkalarına lütfedilen nimetlere kalben itirazdır. Kalplerde nimet sahiplerine karşı duyulan kıskançlıklar, haset hastalığının başladığını, hatta ilerlediğini belirten ilk alametlerdendir. Ve aynı zamanda kadere isyandır.
Kalpteki güzellikleri yok eden haset. Cenab-ı Hak insanı ahsen-i takvim, yani en güzel bir yaratılışla halketmiş, onu kullukla mükellef kılmıştır. Bu kulluk vazifesini gerçekleştirebileceği vasıflar da lütfetmiştir. Fakat dünya hayatındaki imtihan sırrından dolayı, insana bu rahmani vasıflarla birlikte kulluk vazifesine mani olacak nefsani temayüller de vermiştir. Bu ilahi imtihanda muvaffak olmak isteyen bir kul, nefsani menfilikleri tıpkı buza gömülen bir yılan gibi hareketsizliğe mahkum ederek bütün hal ve davranışlarına rahmani temayülleri galip kılmak mecburiyetindedir. İnsanın dünya imtihanında bertaraf etmesi gereken en mel'un menfiliklerden biri de kalpteki bütün güzellikleri yakıp yok eden haset hastalığıdır. Haset, ilahi taksim neticesinde başkalarına lütfedilen nimetlere kalben itirazdır. Kalplerde nimet sahiplerine karşı duyulan kıskançlıklar, haset hastalığının başladığını hatta ilerlediğini belirten ilk alametlerdendir ve aynı zamanda kadere isyandır. Hasedi bir binaya benzetecek olursak, onun en mühim yapı malzemeleri fesat ve nifaktır. Temelinde ise bencillik, baş olma sevdası, menfaat, ihtiraslar, kendini gösterme arzusu, kibir ve ucup gibi kaba ahlaksızlıklar yatar. Hasedin kökleri insanın iç aleminin derinliklerinde gizli olduğundan, bazı nefsine esir olmuş kişiler, hasetin içinde yüzdükleri halde, kendilerinde haset olmadığını sanırlar. Uçurumların anaforunda dolandıklarının farkında bile değillerdir. Kişide haset illetinin mevcudiyetini gösteren ilk alamet, haset ettiği kimseden nimetin zevalini arzu etmek, nimetin zevalini gördüğünde ise kalp rahatlığı ve sevinç duyarak bir bayram havası içinde yaşamaktır. Hasetçi, haset ettiği kimseye karşı kin, hainlik, intikam, hile, ayıplama ve kötüleme gibi aşağılık hisler içinde çırpınır durur. Fani ömrünü hülyalar ve kuruntular içinde ziyan eder, etrafına zehir saçar. Hazreti Mevlana, insanın iç alemindeki bu iğrenç ve helak edici vasfı, müşahhas bir misal ile şöyle hikaye eder.
Bir padişah, iki köle satın almıştı. Onların haleti ruhiyelerini anlayabilmek için, ilk önce birinci köle ile sohbete başladı. Padişahın sorularına köle öyle cevaplar veriyordu ki, başkaları bu cevapları ancak uzun uzun düşündükten sonra verebilirdi. Padişah bu hizmetkarı anlayışlı, zeki ve tatlı dilli görünce memnun oldu. Diğer köleyi de yanına çağırdı. İkinci köle padişahın huzuruna geldi. Kölenin rahatsızlıktan ağzı kokuyordu ve dişleri de bakımsızlıktan kapkaraydı. Padişah bu kölenin zahiri durumundan pek hoşlanmadıysa da yine de onun hakkında bilmediği hal ve vasıfları öğrenmek ve onun sırlarına vakıf olmak için kendisiyle sohbete başladı. Bu kılıkla, bu rahatsız ağızla uzakta dur, fakat pek de uzağa gitme. Önce ağzının derdine bir şifa bulalım. Sen sevimli bir kişisin. Biz de hünerli bir hekimiz. Seni hor görmek ve gözden düşürmek bize yakışmaz. Şöyle otur, bir iki hikaye söyle de aklının derecesini anlayayım, dedi. Padişah daha önce konuştuğu ilk köleye dönerek, hadi sen de hamama git, bir güzelce yıkan, dedi. Arkadaşı gittikten sonra konuşturmak istediği ikinci köleye hitaben onu denemek için, senden önce sohbet ettiğim arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Görüyorum ki sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi neredeyse bizi senden soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında, o hırsızdır, doğru adam değildir, kötülerle düşer kalkar, iffetsizdir, dedi. Sen onun hakkında ne dersin? İkinci köle bu sözler üzerine padişaha, iyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa eğri diyemem. Bilakis onun sözleri sebebiyle kendimde böyle kusurların olabileceğini düşünüp halimi ıslaha çalışırım. Padişahım, belki de o bende birçok ayıplar görmüştür ki ben o ayıpların farkında bile değilim, diye cevap verdi. Padişah köleye, o senin kusurlarını anlattığı gibi şimdi sen de onun kusurlarını anlat, deyince köle padişaha şunları söyledi. Padişahım, o benim gerçekten hoş bir arkadaşım olmakla beraber kusurlarını söylememe benim gönül dünyam manidir. Onun için ancak ben şunları söyleyebilirim ki, onun kusuru bence kusur değil, fazilettir. O sevgi, vefa ve insanlık numunesidir. Onun hali doğruluktur, zekadır, dostluktur. Onun bir sıfatı da cömertliktir, düşkünlere yardımda bulunuştur. O öyle cömerttir ki gerekirse canını bile verir. Kader arkadaşımın bir vasfı da kendini beğenen bir kişi olmamasıdır. O herkese iyidir, fakat kendi nefsine karşı kötüdür. Padişah bu cevap karşısında köleye, arkadaşını methetmede pek ileri gitme. Onu överken de kendini övmeye kalkışma. Çünkü ben onu imtihana çekerim de sonra sen utanırsın, dedi. Köle bunun üzerine, hayır, onu övmekte ileri gitmedim. O dostumun bütün huyları söylediklerimden kat kat daha fazladır. Kader arkadaşımın vasıfları hakkında bildiklerimi söyledim. Fakat ey kerem sahibi padişahım, söylediklerime inanmıyorsan ben ne yapayım? İç dünyam benim böyle söylemimi icap ettiriyor, dedi. Öbür köle hamamdan dönünce padişah onu huzuruna çağırdı. Ona, sıhhatler olsun, eksilmeyen nimetlere erişesin, Fakat arkadaşının söylediği kötü huylar sende olmasaydı ne güzel olurdu. O zaman güzel yüzünü gören sevinir, neşelenirdi. Seni görmek bütün dünya mülküne değerdi, dedi. Köle dedi ki, padişahım, o densizin benim hakkımda anlattıklarından birazcığını lütfen söyle. Padişah, o önce senin iki yüzlülüğünü anlattı. Senin görünüşte deva, hakikatte ise bela olduğundan bahsetti. Arkadaşının kendi hakkındaki kötü sözlerini padişahtan dinleyen kölenin öfke denizi kabardı, ağzı köpürdü, yüzü kızardı. Köle arkadaşını çekiştirme dalgası sınırı aştı. Dedi ki, o önceden bana dost idi. Fakat ağzı bozuktu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi pek çok zaman pislik yerdi. Arkadaşını çekiştirmek için köle böyle çan çan ötmeye ve iç alemindeki çirkinlikleri saklamayıp ortaya dökmeye başladı. Bunun üzerine padişah, artık yetişir diyerek elini onun ağzına götürdü ve ona hitaben şöyle dedi. Bu imtihan sayesinde ikinizin arasındaki farkı görmüş oldum. Onun sadece maddi bir rahatsızlıktan dolayı ağzı kokuyor. Fakat seninse ruhun kokmuş. Ey ruhu kokmuş kişi, sen uzakta dur. Arkadaşın sana amir olacak, sen de onun emrinde bulunacaksın. Ondan edep, insanlık ve konuşmayı öğren. Onun faziletinden ibret al. Hasedi terk et. Sen bu hasetle beline taş bağlanmış bir zavallı kişisin. Bu taşla ne yüzebilir ne de yürüyebilirsin. Mevlana Hazretleri bu kıssadan layıkıyla hisse alabilmemizi arzulayarak şu nasihatlerde bulunur. İnsanın asıl hüviyeti dilinin altında gizlidir. Şu dil insanın iç aleminin sergisidir. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca evin içerisi görünür. Yani tanımadığımız bir kimse durum icabı bir iki söz söyleyince ruhunu örtmüş olan perde açılır da onun iç yüzü, gönül alemi aşikar olur ve onun nasıl bir şahsiyet ve karakter sahibi olduğu sergilenir. O gönül alemi inciyle mi yoksa buğdayla mı dolu? Orası bir mücevher hazinesi mi yoksa yılan ve akrep yuvası mı meydana çıkar? Ey bu dünyaya ram olan, iç dünyasını ziyan eden gafil! Bilmiyor musun ki ölüm gününde bu duyguların hiçbirisini düşünemezsin. O anda hasetlikten vazgeçsen bile bir işe yaramaz. Mezarda bu gözlere toprak dolar. Ancak sen temiz bir ruha sahipsen, gönlün sana yoldaş olur. Onun için kendine bir bak. Mezarını aydınlatacak ruhani bir nurun, feyiz taşıyan bir gönül gözün var mı? Sen sana emanet edilen cevheri, yani o ölümsüz ruhun cevherini elde etmeye çalış. Onun için fazilet sahibi olmaya gayret edip, İhtiras ve hasetten uzak dur. Yine çokça hayır hasenatta ve ameli salihlerde bulun ki o güzelliklerle Hakk'ın huzuruna varasın. Şunu iyi bil ki gösterişli, güzel, iyi bir yüz kötü huyla bir araya gelirse bir değer ifade etmez. Yani kötü bir iç dünya yapmacık hareketlerle saklanamaz. O siret, o suretin bir maske olduğunu ortaya koyar. Bir kimsenin suretine değil, siretine, yani gönül alemine nazar et. Zira bir kimseyi zirveleştiren, ancak onun güzel huyu ve yüksek ahlakıdır. Bilmiş ol ki, bu görülen maddi şekil, yani beden yapısı, fanilik deryasında kaybolacak, güzelliği yok olup gidecektir. Fakat mana alemi ebedi kalır, ölümsüzdür. O ruhunu terbiye etmiş faziletli kişinin fani cesedi, toprak olduktan sonra da o güzel hayatının hatıralarıyla gönüllerde hayatiyeti devam eder. Onlar mazide olmazlar. Ey insan! Hasedinden dolayı başkalarına isnat ettiğin huylar, aslında senin kendi kötü huyunun aksetmesidir. O sensin. Kendi aynanda gördüklerini karşısındakine izafe ediyor, sen kendini anlatıyor ve yaralıyorsun. Lanet ipliğini kendine kendin dokuyorsun.
Hakikaten haset, haset edilenden çok haset edene zarar veren manevi bir hastalıktır. Hatta bu zarar, kişinin dinine taalluk edecek derecede feci bir akıbetle neticelenebilir. Nitekim bir zamanlar Musa aleyhisselamdan sonra Tevrat'ı en iyi okuyan ve salih bir mümin olan Karun, ahir ömründe hasedi sebebiyle imanını dahi kaybederek bu felaketin bariz bir misali olmuştur. Zira o sahip olduğu servet ve saltanata mağrur olup şımararak Hazreti Musa'nın mevkiine duyduğu haset neticesinde ilahi intikama düçar oldu. O güvendiği, sığındığı, dayandığı saray ve hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Ebedi alemin fukarasından oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, haset, musibet ve illetinin neticesini bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade buyurmuşlardır. Size eski ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Bu haset ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır, yok edicidir. Bilesiniz ki kazıyıcı, yok edici derken saçı kazır demiyorum, o dini kazıyıcıdır, yok eder. Tirmizi Sıfatul Kıyame 57. Mevlana Hazretleri devamla der ki,
o kötülüğü sen kendi iç dünyanda göremiyorsun. Görecek olsaydın başkalarına değil, kendi nefsine candan ve gönülden düşman kesilirdin. Eğer sen Allah nuruyla baksaydın, kötülük hususunda başkasını ayıplar, başkasının kusurlarını görür de gaflete düşer miydin? Ey hüzün ve keder sahibi zavallı kişi! Yavaş yavaş, azar azar nura yaklaş ki, nar, yani ateş olan nazarın nura çevrilsin. Başkalarında ayıp ve noksan göreceğin yerde kendi iç alemini seyret. Kendini ihya et ki gönlün mezbelilikten temizlensin.
Hasetin başlangıç tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ne kadar ibretlidir ki en kıymetli kimseler tarih boyunca hasetçilerin hedefi olmuştur. İlk haset ve kibir şeytanın Adem aleyhisselam karşısında benliğe kapılıp Allah'ın emrini icra etmemesiyle vuku bulmuştur. Ondan sonra Adem aleyhisselamın asi oğlu Kabil'in takva sahibi olan salih kardeşi Habil'i katletmesi, Yakup aleyhisselamın kanlı gözyaşları dökmesine sebep olan Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması ve buna benzer hadiseler gönüllerde alevlenen hasedin bir neticesi olmuştur. Mahvolan aileler, toplumlar ve memleketlerin harabeleri haset sahneleriyle doludur. Haset fertlerden başlayarak kademe kademe bütün bir millete kadar yayılan, yakan, yıkan, kurutan bir felaket ve musibet sebebidir. Hadis-i şeriflerde sakın haset etmeyiniz. Zira haset ateşin odunu yediği gibi sevapları ve iyilikleri yer bitirir. İnsanlar birbirlerine haset etmedikçe daimi bir feyzü bereket içinde bulunurlar. Birbirinize kin tutmayınız. Haset etmeyiniz. Sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz buyurulur. Diğer taraftan hasede maruz kalan bir kimse de kötülüğe kötülükle mukabele etmemeli, üzülüp kızmak yerine asıl haset edenin haline acımalıdır. Ayrıca kendi mağduriyet ve mazlumiyetini sabır, müsamaha ve tahammül ile ecir kazanmaya vesile addetmeli, bu durumdan bile karlı çıkmaya çalışmalıdır. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, bu nükteyi bir teşbihle ne güzel ifade buyurur.
Gül, o güzel kokuyu dikenle hoş geçindiği için kazandı. Bu hakikati gülden de işit. Bak o ne diyor. Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim? Neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o kötü huylu dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellikler ve hoş kokular sunma imkanına kavuştum.
Cenab-ı Hak, lütfettiği nimetlere kanaat ederek haline razı olan, yüksek ahlak sahibi kullarının güzel hallerinden gönüllerimize hisseler nasip eylesin. Başkalarının elindeki nimetlere göz dikerek, dünyanın yaldızlı oyuncaklarına, gel geç sevdalarına, avutan neşeli görüntülerine, ihtiras ve hasetin aldatıcı ikballerine gönül kaptıranların akıbetinden ve hasetçilerin hasetinden bizleri muhafaza buyursun. Amin.
Mesnevi Deryası'ndan Âb-ı Hayat katrelerini dinlediniz.